Ayrım 3.
Nihayet 1492 yılında Sultan II. Bayezid Arnavutlara karşı harekete geçiyordu. Sefer sonucunda büyük bir Arnavut katliamı meydana geliyor, binden fazla esir alınarak İstanbul'a dönülüyordu. Ancak dönüş yolunda önemli bir suikast girişimi cereyan ediyordu. Arnavutluk'ta yapılacak işler sona erince padişah geri dönmüş ve Manastır sahrasına gelmişti. Bir seher vakti buradan hareket edilip Pirlepe'ye doğru yüründüğü ve bir dereye inildiği sırada bir kalender tarafından, ki Doktor Selahattin Tansel dipnotta kalenderilere sabit bir meslekleri ve muayyen kaideleri olmayan, dini farizalarla içtimai itiatlardan tamamıyla ayrılmış gezici serseri dervişler diyor. Padişahın önünü kesti. Muhafızlar onun söyleyecek bir sözü olduğunu düşünerek padişaha yaklaşmasına ses çıkarmadılar. Fakat derviş padişaha yaklaşır yaklaşmaz kepenenkinin altına gizlemiş olduğu kılıcını çekerek ve benim Mehdi sahibi zaman diyerek padişaha saldırdı. Hadise o kadar ani ve şaşırtıcı olmuştu ki padişahın yanında bulunan muhafızların her birisi bir tarafa kaçıştılar. Ancak bu esnada padişahın önünde gitmekte olan İskender Paşa pek seri bir hareketle gürzünü dervişin üzerine fırlatmış ve kemiklerini kırmaya muvaffak olmuştu. Bundan sonra etraftan yetişenler dervişi parça parça ettiler. Sultan II. Bayezid'in siyasi hayatı. Doktor Selahattin Tansel, MEB Yayınları İstanbul 1966, sayfa 173-174. Torlaki veya Haydari olduğu sanılan bu dervişin suikast girişimi nedeniyle 2. Bayezid, başta kalenderiler olmak üzere sünnilik dışında kalan tüm cereyan ve tarikatların üzerine yürüyor, ne kadar fasit kişi ve ehli bidat varsa Anadolu yakasına sürüyordu. Doktor Selahattin Tansel, adı geçen eser, sayfa 175. Nitekim bu olaydan sonra 2. Bayezid aşırı sünni bir politika izliyor, onun bu uygulamaları da 1511 yılında yine kalenderilerin başrolü oynadığı Şah Kulu ayaklanması ile karşılaşıyordu. Bir başka kişisel kalenderi eğiliminde Sokullu Mehmet Paşa'ya düzenlenen suikast teşkil ediyordu. Sokullu Mehmet Paşa imparatorluğun meselelerini yakından ve kesintisiz şekilde izleyebilmek amacıyla hem sabahları hem de akşamları divanı topluyor, görüşmeler yapıyordu. Yeğeninin vefatından bir yıl sonra 1579 yılında bir akşam üzeri her zaman olduğu gibi yine divanı topluyordu. Bu sırada Hemmer'a göre derviş kıyafetine girmiş bulunan Ahmet Yaşar Ocak'a göre kalenderi bir şahıs, arz-ı hal vermek görünümü altında yanına yaklaşıyor, aniden belindeki hançeri çekerek sadrazamın kalbine saplıyordu. Sokullu da hançerini çekmek için girişimde bulunuyor ancak başaramıyor ve düşerek ölüyordu. Devleti Osmaniye Tarihi, Hemmer, Mütercimi Mehmet Ata 7. Cilt, Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul 1332, sayfa 50. Bir iddiaya göre katil siyasi amaçlarla tetikçilik yapıyordu. Bir başka iddiaya göre ise meczup kalenderi dervişinden başka bir nitelik taşımıyordu. Kalenderiler sadece sosyal, siyasal, ekonomik içerikli halk hareketlerine katılmakla veya bireysel suikast eylemleri düzenlemekle kalmıyorlardı. Aynı zamanda cinayetler işliyor, soygunlara katılıyor, eşkıyalık da yapıyorlardı. Bu tür eylemler 16. yüzyıla ait arşiv kayıtlarında yoğunlaşmış bulunuyordu. Bu kayıtlara bakılırsa bu konuda başı çeken kalenderi zümrelerinden biri Seyit Gazi Zaviyesi ışıklarıdır. Eskişehir yöresinde pek çok olaya sebep olduklarından bunlardan bir kısmının Kütahya Kalesi'ne hapsedilmek suretiyle cezalandırıldıkları anlaşılıyor. Aynı şekilde Dobruca'daki Sarı Saltık Zaviyesi ışıkları da sık sık cemiyet üzere olup delalet ile fesat ve şenaatten hali kalmadıklarından Varnak Adası bunları oradan kovmak zorunda kalmıştı. Hamit Sancağı'ndaki kalenderiler ise halkı sık sık rahatsız etmekte, Hilaf-ı Şerif Evza ve Etbarı'nın nihayeti olmadığı gibi çingane ile gezerek sağa sola sarkıntılık yapıyorlardı. Ilgın'daki kalenderiler de yoldan geçenleri soyuyorlar, kısaca eşkıyalıkla meşgul oluyorlardı. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser, 135-136. Kalenderiler şüphesiz 14. yüzyıldan itibaren amaçlarından ve temel ilkelerinden giderek uzaklaşmış bulunuyordu. Özellikle değişen koşullar onların temel anlayışları ve ilkeleri üzerinde olumsuz yönde etkili oluyor, yozlaştırıyor, dejenere ediyordu. Özünde zaten bir muhalefet hareketi olan toplumsal kurumları ve inançları dışlayan bir anlayışa sahip bulunan kalenderiler 14. yüzyıldan sonra tasavvuf tefekkürünü bir kenara bırakıyordu. Giderek bayağılaşıyor, basitleşiyor, ilkel anlayış ve düşüncelerle sefil ve kaba bir yaşam tarzına eğilim gösteriyorlardı. Bunların arasına ayrıca ağır suçlar işledikleri için idam edilmekten veya zindana atılmaktan korkan suçlular, evini barkını terk ederek kaçan delikanlılar, işsiz güçsüz sefihler, efendilerinin baskılarından, ağır işlerinden ve angaryalarından bıkan kaçak köleler, hatta eşkıya karışıyor, bir başka ifadeyle sığınıyordu. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser, sayfa 136. Kalenderiler de bunları benimsiyor, böylece siyasal güçlerini arttırıyorlardı. Ancak bu tip katılımlar olumsuz alışkanlıklarını da birlikte getiriyor, bu alışkanlıklar daha sonra tarikata mal oluyordu. Bu tür kötü alışkanlıklardan birini de uyuşturucu teşkil ediyordu. Başka tarikatlarda olduğu gibi kalenderiler de vecd, yani trans haline daha kolay geçebilmek amacıyla raks veya dinsel dans ediyorlardı. Hatta bu raks diğer tarikatlara göre kalenderilerde daha görkemli ve etkileyici oluyordu. Barak Baba raks ederken üzerindeki çan ve zillerin, madeni halkaların ürpertici seslerinin, şeyhin naralarına karıştığını ve seyredenleri dehşete sevk ettiğini yazarlar. 16. yüzyılda da Vahidi çeşitli kalenderi zümrelerinin davul, dümbelek ve borular çalarak bunların eşliğinde sema ve raks ede ede kendilerinden geçip yerlere serildiğini anlatır. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser, sayfa 177. Türklerdeki dinsel raks geleneği hiç kuşku yok ki İslam öncesi inançlara, özellikle de şamanlığa dayanıyordu. Buna karşılık vecde gelebilmek için uyuşturucu, özellikle esrar ve afyon kullanma geleneğine ise daha çok Hint mistik çevrelerinde rastlanıyordu. Aynı şekilde İran mistikleri de vecd için uyuşturucu kullanıyor, hatta şamanlara bu kanaldan geçtiği sanılıyordu. Kayıtlara göre Hindistan'dan getirilen Hint keneverinden İran'da esrar çıkarılıyordu. Böylece 12. ve 13. yüzyıllar arasında İran'daki kalenderi zümreleri tarafından yaygın biçimde esrar tüketiliyordu. Biz kalenderiler arasında haşhaş yeme ve esrar içmekle ilgili ilk haberlere şimdilik Ebu Müslim-i Horasani destanında rastlamaktayız. Bu destanda bahis konusu yapılan esrar içen baltalı dervişlerin, yani Ahmet Zemci ve arkadaşlarının kalenderiler olduğunu tahmin ediyoruz. Fustatül Adale ve Metakübül Arif'in 13. yüzyılda Anadolu'daki kalenderilerde yaygın bir şekilde haşhaş yeme ve esrar içme adetinin mevcudiyetini haber vermektedirler. İbnül Hatip livata ve şarap içmek kadar sebzek, yani afyon yemenin de kalenderilerin hiç utanmadan yaptıkları işlerden olduğunu belirtirken, Eflaki de dolaylı olarak bu işin yaygınlığını belgelemektedir. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser, sayfa 178-179. Kalenderiler içine esrar koydukları kaba curadan, yani yudumluk diyorlardı. Nitekim kalenderi şairlerin eserlerinde bu sözcüğe sıkça rastlanıyordu. Kaygısız Abdal 15. yüzyılda bir şiirinde şöyle diyordu. Kaygısız Abdal yaradan, gel iç gör şu curadan, kaldır perdeyi aradan, gezelim bilece tanrı. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser, 179, dipnot 158. 16. yüzyılda bir başka kalenderi olan Hayreti de divanında şunları kaydediyordu. Silelim gel beru ayine-i kalbin tozunu, açalım kühli gubar ile yine can gözünü, kulağa koymayalım hace fakihin sözünü, curadan getir abdal yine hayran olalım. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser, sayfa 180. Hayati Bey ise uyuşturucuyu ifade eden curadan, esrar ve afyon sözcüklerini bir şiirinde şöyle kullanıyordu. Bana alem nice hayran olmasın kim aşkı yar, curadan nısinem içre gizli esrarım kalmaz. Dane-i halülini çehrende hayali gördü, habba düştü güzelin eyledi terki afyon. Esrar-ı kainata ezel curadan iken, ben hanika-ı ışıkta hayran idim sana. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser, sayfa 180. Kalenderi ayinlerinde uyuşturucu kullanılmasının ayrı bir önemi ve işlevi bulunuyordu. Uyuşturucu küçük ayinlerin olduğu gibi en büyük ayinin de önemli bir unsurunu teşkil ediyordu. Kurban Bayramı'nda en büyük ayin 13. yüzyılda Anadolu kalenderilerinin piri sayılan Seyyid Gazi Zaviyesi'nde yapılıyordu. Bu zaviyenin şeyhi Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bütün kalenderi şeyhlerin üstünde kabul ediliyor ve bu şeyhi Azam Baba deniyordu. En büyük ayini de bu Azam Baba yönetiyordu. Ayinler birkaç gün sürüyor ve 8000 kişi katılıyordu. Kalenderiler kendi şeyhlerinin reisliğinde buraya gelerek toplanıyorlardı. Hepsi beyaz elbise giyiyor, toplantının son günü olan cuma gününe kadar sohbet ediyorlardı. Özellikle de gezileri sırasında gördüklerini ve dinlediklerini birbirlerine anlatıyorlardı. Son gün zaviyenin yanındaki açık alanda başta kesilen kurbanların etleri olmak üzere çok çeşitli yemeklerin sunulduğu büyük bir sofra kuruluyordu. Yemekten sonra köçek adı verilen iki genç derviş diğer dervişlere esrar sunuyordu. Bu esrar maslak denilen afyondan imal ediliyordu. O akşam orta yerde çok büyük bir ateş yakılıyordu. Büyük ayin bu ateşin yakılmasından sonra başlıyordu. İçtikleri esrarın etkisiyle kendilerinden geçerek tam bir vecd içine giren dervişler yavaş yavaş coşarak defler ve kuddümler eşliğinde ilahiler söyleyerek ateşin etrafında raksa koyuluyorlardı. Raks ederek iyice coşan dervişler arada sırada falanın aşkına filanın aşkına diyerek bıçaklarıyla vücutlarının muhtelif yerlerine yaralar açıyorlardı. Bu yüzden pek çok dervişin vücudu bu yaraların izlerini taşımaktaydı. Tek tek yapılan bu rakslardan sonra bu defa da ateşin etrafında daire çevirerek topluca raksa geçiliyordu. Mahya denilen bu ayin dervişler tam anlamıyla kendilerini kaybedip yorgunluktan otların üzerine serilinceye kadar sürüp gidiyordu. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser sayfa 177. Her ne kadar kalenderilik avam ile havas arasında farklı algılanıyorsa da Ön Asya'nın karmaşık coğrafyasında avamın tercihleri ön plana çıkıyor ve etkili oluyordu. Bunda coğrafya kadar halkın olumsuz ekonomik koşullarda yoksul bir yaşam sürmesi de büyük rol oynuyordu. Bir yanda merkezi otoritenin ve merkezi yönetimin hiçbir şeye umursamaması, diğer yandan yerel güç odaklarının beyler, paşalar, ulema, ehli örf, ehli şer, kapulular, timar sahipleri, ayan vesaire sadece kendi çıkarlarını ön planda tutan otoritesi ve müstebitlikleri, ekonomik hiçbir gücü bulunmayan yoksul insanları, ilkeleri soysuzlaşmış, hiçbir otoriteyi umursamayan, hiçbir ahlaki ve yasal kural tanımayan kalenderi zümresine katılmaya sevk ediyordu. Hele buna bir de kalenderilerin isyancı karakteri ve eylemciliği eklenince hem yasalışı bir güç oluşturuyor hem de kokuşmuş kalenderi ahlakını etkili biçimde yayarak kabul ettiriyorlardı. Bunun sonucunda Anadolu'da şarap ve esrar içip afyon yiyen, homoseksüel ilişkiyi sıradanlaştıran, kimi zaman dilinen, kimi zaman hırsızlık, soygun ve gasp yapan, cinayet işlemekten veya adam yaralamaktan kaçınmayan, her türlü iğrençliği mübah gören, çıplak veya yarı çıplak gezen, kendilerinden olmayanları aşağılayan, hor gören, hatta kendilerinden olmayanlara eziyet eden ürkütücü insan toplulukları ortaya çıkıyordu. Ne ki bu insanlar İslami şemsiye altında maniheizmden şamanlığa, zerdüştlükten Budizme kadar çok geniş bir dinsel yelpazeyi kullanıyor, bütün kötülük ve olumsuzluklarını bu örtüyle örtüyorlardı. Üstelik müthiş örgütlenme ve iletişim ağı kurmuş bulunuyorlardı. Kalenderi tarikatına girmek isteyen adaylarda pek fazla bir özellik aranmıyordu. Genç ve bekar olmaları yeterli bulunuyordu. Yoksul, şeriat, toplum, hukuk ve ahlak kurallarını umursamayan, tasavvuf ilkelerine uymak zorunluluğunu hissetmeyen, yaşadıkları çevre ile aralarında uyumsuzluk bulunan gençler bu tarikata rağbet ediyorlardı. Dahası çalışmaktan ve baskıdan yılanlar, ailesiyle uyuşamayan delikanlılar, şeriat, ibadet ve ahlakla başı hoş olmayanlar, siyasi nedenlerle güç durumda bulunan devlet adamları ve hatta şehzadeler bakımından kalenderi tarikatları bir sığınak anlamına geliyordu. Bir başka ifadeyle abdal kıyafetine girmek en sağlam ve geçerli bir saklanma şekli oluyordu. Böylece kalenderiliğe giren kaçaklar arandıkları bölgelerin çok uzaklarında bir başka kalenderi şehrinin müridi olabiliyor veya çeşitli zaviyelerde yiyip içerek ve geceleyerek durmadan geziyor saklanabiliyordu. Kalenderi dervişleri de diğer tarikatların dervişleri gibi bir zaviye veya tekkede bir şeyhe bağlanıyor, onun iradesi altına giriyorlardı. Bu şeyhlere baba deniyordu. Her kalenderi şeyhi kendi başına bağımsız hareket ettiği için ciddi bir merkezi otoriteden bahsedilemiyordu. Ancak Seyit Gazi Zaviyesi'nin şeyhi Azam Baba olarak tüm diğer şeyhlerin üzerinde kabul ediliyordu. Kalenderi zümrelerinin birbirinden bağımsız olması nedeniyle aralarında bir aynılık, standart bulunmuyor. Bu nedenle kimi zaman birbirleriyle rekabete giriyor, hatta uzlaşmazlığa düşerek çatışıyorlardı. Ancak ortak tehlike karşısında derhal dayanışma içine giriyor, birlikte hareket ediyorlardı. Anlaşmazlıklar genellikle maddi çıkar çatışmalarından kaynaklanıyordu. Kalenderilerin en önemli gücünü ise tüm ülkeye dağılmış olan kalenderi tekkeleriyle zaviyeleri oluşturuyordu. Bunların başında Seyit Gazi Zaviyesi, Hacı Bektaş Veli Zaviyesi, Üryan Baba ve Sultan Şücuddin Zaviyeleri, Bursa yöresindeki çeşitli zaviyelerin yanı sıra Geyikli Baba Zaviyesi, Postin Puş Baba Zaviyesi yer alıyordu. Ayrıca Anadolu topraklarında şu zaviyeler de bulunuyordu. Manaz, Uşak'ta Hacım Sultan Zaviyesi, Şehlü yani Kütahya'da Beyce yahut Yenice Sultan Zaviyesi, Ankara'da Hüseyin Gazi Zaviyesi, Osmancık Çorum'da Koyun Baba Zaviyesi. Rumeli topraklarında ise şu zaviyeler tesis edilmiş bulunuyordu. Dimetoka'da Seyid Ali Sultan Zaviyesi, Edirne'de Sarı Saltık, Otman Baba ve Balaban Zaviyeleri, Zara'da Mümin Derviş Zaviyesi, Varna'da Otman Baba, daha sonra Akyazılı Zaviyesi, Kaligra'da Sarı Saltık Zaviyesi, Kızılağaç Yenicesi'nde Et Yemezler Zaviyesi ile Turahan Baba Zaviyesi, Karasu Yenicesi'nde Nasuh Baba Zaviyesi, Filipe'de Hasan Baba Zaviyesi, Vardar'da Bayezid Baba Zaviyesi, Serez'de Mecnun Derviş Zaviyesi, Vize'de Ahmet Baba ile Karakucak Baba Zaviyeleri ve Yambol'da Et Yemezler Zaviyesi. Ahmet Yaşar Ocak adı geçen eser sayfa 196-197. Kalenderi dervişleri Rumeli ve Anadolu'daki bu tekke ve zaviyelerde her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, buluşuyor, haberleşiyor ve gereğinde konuşuyorlardı. Hiç şüphe yok ki tekke ve zaviyelerin başında bulunan Kalenderi şeyhleri, babaları da birbirleriyle haberleşiyor, gerek duyulduğunda hep birlikte harekete geçebiliyorlardı. Bu bağlamda Kalenderiler, Abdallar, Bektaşiler bir dönem Osmanlı toplumsal yapısında son derece belirleyici bir rol oynuyorlardı. Sivil silahlı güç konumuna gelen Abdallar bu örgütlü yapıdan sonuna kadar yararlanıyor, dolayısıyla merkezi otorite karşısında kendi otoritelerini oluşturuyorlardı. Kalenderiye akımı ve ona bağlı tarikatlar, Cavlakiler, Haydariler, Camiler, Torlakiler, Şemsiler, Nimetullahiler sadece Osmanlı silahlı kuvvetleri üzerinde değil, aynı zamanda Anadolu toplumsal yapısı üzerinde de derin etkiler yapıyor, izler bırakıyordu. Kalenderilerin ilkeleri, yaşam biçimi ve anlayışları giderek olumsuz değişime uğruyor. Bu değişim sonucunda Kalenderi yaşam tarzı ile mafyos yaşam tarzı şaşırtıcı bir özdeşleşme gösteriyor, tam anlamıyla örtüşüyordu. Diğer bir ifadeyle Ön Asya'daki mafyos toplum yapısını oluşturan, yani meydana getiren tüm unsurların kökeninde Kalenderi toplumsal anlayışın izleri bulunabiliyordu. Örneğin mafyos ahlak anlayışının odaklandığı çifte ahlak anlayışı, Kalenderi ahlak anlayışının da esasını oluşturuyordu. Kalenderilerde görülen afyon yemek, esrar içmek, uyuşturucu kullanmak alışkanlığı, mahbub perestlik, livata, dilenme, soygun, gasp, cinayet, suikast, maddi çıkara dayalı her türlü suç vesaire gibi ahlak dışı ve yasa dışı işlerin tümü kalın bir din perdesiyle örtülüyordu. Bu olumsuz işleri yapmaktan çekinmeyen Kalenderiler her türlü ahlak dışılığı ve yasa dışılığı dinsel kılıfa sokarak adeta inançlarının bir parçası konumuna getiriyorlardı. Diğer topluluklar da onları öyle kabullenmek zorunda kalıyordu. Böylece Kalenderiler ahlak dışı her davranışta bulunuyor, ancak uhrevi, mistik bir görünüm altında sanki dinsel ahlakın savunucusuymuşlar gibi de kendilerini kabul ettirebiliyorlardı. İşte bu çifte ahlak anlayışı, yani Kalenderi ahlak anlayışının dinsel kisve altında meşrulaşması olgusu, zaman içinde ortaya çıkan Ön Asya mafyos toplum yapısının da temel bir anlayışı haline geliyordu. Üstelik bu oluşum artık sadece Kalenderi ahlak anlayış şeklinde değil, Ön Asya toplumunun geleneksel çifte ahlak anlayışı olarak benimseniyordu. Önceleri İslam Kalenderi ahlak anlayışı biçiminde yaşam bulan çifte ahlak anlayışı, sonraları çifte hukuk anlayışı ile de beslenip desteklenerek mafyos yapılanmanın temel unsurlarından birini, yani çifte ahlak, çifte hukuk olgusunu tamamlıyordu. Unutmamak gerekir ki siyasal kalenderiliğin en temel anlayışını kendi varoluş gerekçesini teşkil eden otorite tanımama eğilimi oluşturuyordu. Ortodoks taassuba karşı heterodoks bir muhalefet hareketi olarak belirginleşen kalenderiliğin herhangi bir dinsel otoriteyi bile kabullenmezken bir siyasi otoriteye baş eğmesi ve bağlanması elbette ki mümkün olamıyordu. Nitekim çıkarlar zorlasa bile Kalenderiler siyasal merkezi otoritelerle sınırlı bir zaman dilimi içinde ortak hareket edebiliyor, sonunda yine karşı karşıya gelerek çatışıyorlardı. Bu çatışmada ise Kalenderiler genellikle büyük otoriteyi oluşturan merkezi otoriteye karşı kendilerine sempatik görünen yerel otoritelerin yanında yer alıyor veya tamamen kendi otoriteleri doğrultusunda isyan ediyorlardı. Ne ki karşılarında merkezi otoriteye bağlı düzenli ve disiplinli devlet güçlerini buldukları zaman çoğunlukla bu başkaldırıyı da gerçekleştiremiyorlardı. Zira düzenli güç merkezi otoritenin buyruğu doğrultusunda şiddete başvuruyordu. Dahası Kalenderi katliamı yapmaktan kaçınmıyordu. Bir başka ifadeyle zor oyunu bozuyordu. Bu durum karşısında Kalenderiler merkezi otoriteye boyun eğmiş görünüyor, sözle bağlılık gösteriyorlardı. Buna karşılık duydukları tepki, kine, hatta gizli bir kan davasına dönüştürerek bir süre için örtüyor, bunu da yine dinsel bir hüküm çerçevesinde düşman kabul ettikleri otoriteyi yüreklerinde bozarak kabullenmiş görünüyorlardı. Bu çifte ikiyüzlü davranış merkezi otoritenin sadece siyasal gücünü kabullenmiş görünmeleriyle sınırlı kalmıyordu. Aynı zamanda egemen otoritenin benimsediği ahlak ilkeleriyle hukuk ilkelerini de sözde kabullenmiş görünüyorlardı. Böylece egemen otoriteyi kendilerine karşı ilgisizleştiriyorlardı. Ancak gerçekte üstelik de merkezi otoritenin benimsediği anlayışı çürütüp geçersiz kılacak bir etkinlikle kendi ahlak anlayışlarını ve iş dayanışmalarını daha büyük bir hırs ve inatla geçerli kılıyorlardı. Aynı şekilde merkezi otoritenin egemen kılmaya çalıştığı hukuk anlayışında kabullenmiş görünüyor, buna karşılık kendi hukuk anlayışlarını fütursuzca yaşama geçirebiliyorlardı. Açıkçası kendi hukuk anlayışları kendi çıkarlarının gerekleriyle örtüşüyordu. Bu çifte anlayış sadece kalenderilerin bir davranış biçimi olarak kalmıyordu. Tüm diğer dinsel, mezhep ve tarikatlar ve etnik gruplar tarafından benimsenerek uygulanıyordu. Zaman içinde de çifte ahlak, çifte hukuk anlayışı Ön Asya'daki toplumsal anlayışın ortak paydası haline geliyordu. Kalenderi mafyoz karakteri, otorite karşıtlığı ve çifte ahlak, çifte hukuk anlayışından sonra bir başka kalenderi eğilimi ilkesiyle tamamlanıyordu. Bu ise suç işleme eğilimi ilkesiydi. Başlangıçta dinsel, tasavvufi yaşamın bir erdemi olarak benimsenen fakirlik, yani fakir ilkesi, yine bir erdem olarak beraberinde dilenmeyi getiriyordu. Ne ki yüzyıllar içinde hem toplumsal yapı hem de o yapının etkisi altında kalan dervişlerin anlayışı değişime uğruyordu. Dervişler başlangıçta kendilerini aşağılatmak, hordatmak amacıyla dilenirken, birkaç 50 yıl sonra başkalarının kazancından veya varlığından pay almak amacıyla dilenmeyi sürdürüyorlardı. Bir başka ifadeyle dünyevi yaşam düzeylerini yükseltmeyi amaçlıyorlardı. Bunu fark eden diğer gruplar ise dinsel nedenle değil, çıkarcılıkları nedeniyle dervişleri aşağılıyor, tepki gösteriyorlardı. Tarafların birbirlerine karşılıklı tepki göstermeleri ortaya önce zengin fakir kıskançlığını çıkarıyor, sonra da bu kıskançlığın kaçınılmaz bir sonucu olan çatışmayı getiriyordu. Bu çatışmada merkezi otorite varlıklı kesimin safında yer alıyor, kalenderiler ise yerel güç odaklarıyla özdeşleşiyordu. Çatışma kimi zaman baş kaldırı ayaklanma şeklinde toplumsal biçimde meydana geliyordu. Ancak bu tür ortak tepkileri o denli sık rastlanmıyor, bu baş kaldırılar genellikle siyasal kimlik taşıyordu. Kimi zaman da baş kaldırı yasa dışı bireysel eylem görünümünde eşkıyalık, soygun, gasp, adam öldürme biçiminde ortaya çıkıyordu. Unutmamak gerekir ki 16. yüzyılın sonundan itibaren giderek yoğunlaşan Celali hareketi içinde kalenderilik özel bir yer tutuyor, kalenderiler bu tür eylemlerini fütursuzca sergileyebiliyorlardı. On yıllarca yasa dışı eylemlere sahne olan Ön Asya'da toplum, kimi kalenderiler tarafından dinsel temelle dayandırılarak meşrulaştırılan bu eylemleri benimsemekle kalmıyor, sosyal davranışlarının hatta kimliklerinin de bir parçası haline getiriyorlardı. Yemeyen domuz söyleminin kökenini kalenderi ahlakı belirliyor ve mafyoz toplum yapısının en önemli ilkesi olarak yaşama geçiyordu.